Ayrım 24, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 241. Akvaryum, Vancouver. Ana bakın, ta Yi Hav İlhi dinlediği anlarda John Ford artık çift görmeye başlamıştı. Saatlerdir iki ekranı birden kontrol ediyordu. Ura'nın Lucy ve onun gri balina sürüsü ile ilgili video kayıtları bir ekrandayken, diğeri ise karelerden oluşmuş üç boyutlu bir haritada bir düzine yeşil noktayı gösteriyordu. Sürü hareket edip düzen değiştirdikçe yeşil noktalar da sanal evrende hareket ediyordu. Neredeyse suya indirilir indirilmez robot Lucy'nin kuyruk şekliyle çıkardığı sesleri eşleştirmişti. Böylece sesleri onun kimliğini teşhis etmede kullanabiliyor ve pozisyonunu ekranda gösterebiliyordu. En karanlık derinliklere bile dalsa robot onu kaybetmeyecekti. İkinci ekranda hala Lucy'nin yağ tabakasına gömülü markadan gelen veriler akıp duruyordu. Kalp ritmi, dalış derinliği, konum verileri, ısı, basınç ve ışık. Ura ve markadan gelen birleşik veriler Lucy'nin son 24 saatte neler yaptığının kapsamlı bir dökümünü veriyordu. Delirmiş bir balinanın hayatından 24 saat. Gözlem odasında bilgisayar verilerini izlemek için 4 kişilik yer vardı. Ford ve iki asistanı yarı karanlıkta oturuyorlardı. Dördüncü çalışma istasyonu boştu. Bir mide sorunu ekibi 3 kişiyi indirmiş ve hepsini gece mesaisine mahkum etmişti. Ford gözlerini ekranda tutarak yana uzanıp elini bir poşete soktu. Bir avuç çerez ağzında kayboldu. Lucy hiç de delirmiş görünmüyordu. Son birkaç saattir deniz zemini avcıları ne yaparsa onu yapıyordu. Yarım düzine yetişkin gri ve iki ergen ile birlikte zemini süpürüyorlardı. Düzenli aralıklarla su yosunları arasından derine doğru kendine yol açmış, kumlu dipte toprağı sürdükçe çökelti bulutları havalandırmış ve solucanlarla amfipodları mideye indirmişti. Bir yanına yatıp dar yay şeklindeki kafasıyla zeminde yarıklar açmıştı. Ford başlarda büyülenmişti. Gri balinaların beslenişine ilk görüşü değildi ama bu sefer Ura sürü ile birlikte yüzüyordu. Bu çekim başka bir kulvardaydı. Çoğu detayı görebiliyordu. Bir ispermeçet balinasını avlanırken izlemek için takip etmek okyanusun en derinlerine inmek demekti. Ama gri balinalar sığ suları severdi. Ford saatlerdir ışık ve alacakaranlığın yer değiştiren görüntülerini seyrediyordu. Lucy birkaç dakikalığına yüzeye çıkıp ağzındaki çamuru balen plakalarında filtreleyerek dışarı atmış, ciğerlerini havayla doldurmuş ve sonra dibe geri dönmüştü. Kıyıya o kadar yaklaşmıştı ki görüntülerin çoğu 30 metreden az derinlikte çekilmişti. Ford Lucy'nin yara izleriyle kaplı lekeli vücudunun tortuda kayarak çökeltiyi havalandırmasını seyretti. Robotun balinaları izlemesi kolaydı çünkü bölgeyi nadiren terk ediyorlardı. Bir yöne doğru birkaç metre yüzdükten sonra diğer yöne kısa bir mesafe ileri geri gidip yüzeye çıkıyorlar sonra da tekrar dibe dönüyorlardı. Fort Vancouver adasını bir servis istasyonuna benzetmeyi severdi. Balinalar burada takılır ve beslenirlerdi. Sürü de şu anda öyle yapıyordu. Yukarı yüzeye, aşağı deniz tabanına, yemek ye, yüz. Bir süre sonra sıkıcı olmaya başlamıştı. Bir ara uzakta bir grup orka belirdi ama orada kalmadılar. Orkaların insanlar dışında büyük balinaları avlayan tek tür olmalarına rağmen çoğu zaman bu tür karşılaşmalar olaysız geçerdi. Mavi balinalar bile orkalar karşısında güvende değildi. Orkalar öldürmek için yola çıktıklarında bu vahşi bir grup saldırısı olarak gerçekleşirdi. Kurbanlarının dudaklarından ve dillerinden lokmalar koparır, arkalarında yavaşça dibe batan şekilsiz devasa bir ceset bırakırlardı. Yukarı su yüzeyine, aşağı deniz dibine, beslen, yüz. Lucy uykuya daldı ya da en azından Ford uyuduğunu varsaydı. Asistanları ile birlikte gün ışığı alacakaranlığa dönüşürken ekrandaki görüntünün karanlıklaşmasını seyretti. Karanlık arka planın önünde bir gölge görünüyordu. Lucy'nin gövdesi suda dimdik asılı kalmış, yavaşça dibe batıyor, sonra yeniden yavaşça yukarı çıkıyordu. pek çok deniz memelisi böyle dinlenirdi. Her birkaç dakikada bir yarım uykularında yüzeye yükselir, nefes alır ve uyuklarken tekrar aşağı batarlardı. Olağanüstü bir şekilde hiçbir zaman 5 ya da 6 dakikadan fazla uyumuyorlardı ama küçük kestirmeler toplama ekleniyordu. En sonunda ekranlar siyaha büründü. Sadece sürünün yerini gösteren yeşil ışıklar yanıyordu. Gece olmuştu. Görecek bir şey olmamasına rağmen yine de seyretmek zorundaydı ve can sıkıntısına katlanmak güçtü. Arada bir ekranda bir şeyler parıldıyordu. Bir deniz anası veya bir kalamar. Bunların dışında ekran simsiyahtı. İkinci monitörden bir veri yağmuru akmaya devam ediyordu. Lucy'nin metabolizması ve fiziksel çevresi ile ilgili detaylar. Yeşil ışıklar sanal evrende uyuşukça hareket ediyorlardı. Bir balina sürüsündeki tüm hayvanlar gece uyumazdı. Balinalar düzensiz olarak uyurdu. Gece ve gündüzün farklı zamanlarında. Ekrandan gördüğüne göre Lucy ve arkadaşları dalmayı ve beslenmeyi bırakmışlardı. Arada bir derinliğe bağlı olarak sıcaklık yarım derece kadar değişiyordu. Diğer tüm göstergeler sabitti. Gri balinanın kalbi sabit bir şekilde atıyor, bazen az hızlanıyor, bazen de yavaşlıyordu. Ura'nın hidrofonu su altındaki tüm sesleri alıyordu. Denizin hışırtısı ve kabarcıkların sesi, orkaların seslenişleri ve kamburların alçalıp yükselen şarkısı. Bir uzaktaki bir geminin pervane sesi ama sıra dışı bir şey yoktu. Ford kapkara ekranın önüne oturdu ve çenesi çıtırdayana kadar esnedi. Kalan son birkaç çerezi topladı ama parmakları katılaşmıştı. Cipsleri tekrar masaya bıraktı ve gözlerini kırpıştırarak ekrana baktı. Verilerde bir şeyler oluyordu. Sonda kayda başladığı andan beri 0 ile 30 metre arası bir derinlik tespit etmişti. Şimdi ise 40 gösteriyordu ve sonra 50. Lucy harekete geçmişti. Açık denize doğru ilerliyor ve gittikçe derine iniyordu. Diğer balinalar da hızla onu takip ediyorlardı. Bu bir keyif yüzmesi değildi, bu göç hızıydı. Aceleleri ne diye düşündü Ford. Lucy'nin kalp atışları yavaşladı, dalışına devam ediyor, hızla derine iniyordu. Şimdi ciğerleri daha önce taşıdığının onda biri, belki de daha azı kadar oksijen taşıyordu. Kalan oksijen kanında ve kaslarında depolanmıştı. Lucy yüzeyden yaklaşık 100 metre aşağıdaydı. Vücudu hayati olmayan organlarına kan akışını şimdiden durdurmuştu. Kılcal damarlardan oluşan karmaşık bir ağ yönlendirilen kanı emiyordu. Kas hareketi ve metabolizma anaerobik biçimde işliyordu. Dipnot, anaerobik, havasız, genelde oksijensiz olarak kullanılır, ortam ya da koşullar. Milyonlarca yıl boyunca olağanüstü değişimler süreci eski kara hayvanlarının yüzey ve derinlikler arasında çaba sarf etmeden dolaşabilmesini sağlamıştı. Çoğu balık için basınçta oluşacak sadece 100 metrelik bir değişim ölümcül bir tehlike oluştururdu. Ama Lucy dalmaya devam etti. 150 metre, 200 metre, istikrarlı bir biçimde kıyıdan uzaklaşıyordu. ''Bill, Jackie!'' diye bağırdı Ford. Gözleri ekrana kilitlenmişti. ''Gelip şuna bir bakın.'' Monitörlerin etrafına toplandılar. ''Dalıyor. Hem de esaslı bir hızla. Şimdiden kıyıdan 300 kilometre uzakta. Tüm sürü denize açılıyor. Belki de canları başka bir bölgeye gitmek istemiştir. Ama neden bu kadar derine dalıyorlar? Planktonlar geceleri dibe batarlar, öyle değil mi? Krill de öyle. Bütün leziz yiyecekler şu anda dibe iniyor.'' Hayır, Ford başını salladı. Bu belki diğer türler için anlamlı olabilir ama gri balinalar gibi sığ deniz tabanını süpüren avcılar için geçerli değil. Bu kadar derine dalmalarına hiç sebep. Bakın, 300 metre. Ford arkasına yaslandı. Gri balinalar çok hızlı değillerdi. Gerekirse kısa mesafeli bir hamle yapabilirlerdi. Ama göç etmedikleri veya bir avcıdan kaçmadıkları sürece en fazla saatte 10 kilometre hız yaparlardı. Onlara ne olmuştu? Artık anormal davranışları seyrettiğine emindi. Gri balinalar neredeyse sadece sığ deniz tabanı organizmaları ile beslenirlerdi. Göç ettiklerinde de hiçbir zaman kıyıdan 2 kilometreden fazla açılmazlardı. Ford 300 metrelik bir derinliğin basıncına nasıl dayanabildiklerinden emin değildi. Normalde 120 metrenin altına inmezlerdi. Aniden ekrandaki grafiğin alt ucunda bir şey yandı. Sönmeden önce bir an için ışıldayan yeşil bir parlama. Bir spektrogram, bir ses dalgasının görsel sembolü. Sonra bir tane daha. Bu da neydi? Bir çeşit ses, sinyal epey güçlüydü. Ford teybi durdurdu ve başa sardı. Kaydın o bölümünü tekrar izlediler. İnanılmayacak kadar yüksek bir sinyal dedi, bir patlama gibi. Ama buralara yakın bir yerlerde patlama olmadı ki. Olsa duyardık, bu bir infrases. Biliyorum, sadece bir patlama gibi görünü... İşte yine çıktı. Ekrandaki yeşil noktalar durdu. Yüksek ses üçüncü kez ortaya çıktı ve sonra kayboldu. Ne kadar derindeler? 360 metre. İnanılmaz, orada ne yapıyorlar? Ford'un bakışları video görüntülerini aktaran soldaki ekrana kaydı. Karanlık ekrana. Ağzı şaşkınlıkla açıldı. Şuna bakın diye fısıldadı. Ekran artık karanlık değildi. Vancouver Adası. Frank'in arkadaşlığı tam da ana vakın ihtiyacı olan şeydi. Vicky Ani Nishan tarafındaki plajda dolaşmışlar ve Frank'in de dahil olduğu çevreci projeyi tartışmışlardı. Eski bir balıkçı sülalesinden geliyor ve şimdi bir restoran işletiyordu. Ama son zamanlarda Tlaokui-Ahtomruk ticaretinden kaynaklanan çevre zararına karşı bir inisiyatif başlatmıştı. Somon eve dönüyor sloganı Tlaokui koyunun karmaşık ekosistemini onarmak için başlattıkları girişimi simgeliyordu. Kereste endüstrisi bölgeyi mahvetmişti. Kimse ormanın yeniden yapılandırılabileceğini düşünecek kadar saf değildi ama yapılabilecek çok şey vardı. Kökten kesim kerestecilik orman toprağının güneşin altında kurumasının ve yağmurla birlikte yok olmasının baş nedeniydi. Toprağın üst tabakası göllere ve nehirlere akıyor, taşlarıyla terk edilmiş kerestelerin yarattığı tıkanıklığa eklenerek somon balıklarının üreme alanlarını yok ediyordu. Balıkların yok olmasıyla o bölgedeki diğer hayvanlar için ciddi bir besin kaynağı da kayboluyordu. Onarma projesi gönüllülere nehirleri temizlemeyi ve suyun kurutulduğu eski yatakları tekrar canlandırmayı öğretiyordu. Akarsuların etrafına organik molozlardan oluşan koruyucu duvarlar kuruluyor, su kıyılarına ise hızla büyüyen akça ağaçlar dikiliyordu. Yavaş yavaş da olsa çevreciler insan, hayvan ve orman arasındaki ilişkinin dengesini yeniden oluşturmaya başlamışlardı. Sürekli bir enerji ve emek gerektiriyordu ve hızlı sonuç alınacağı beklentisi pek azdı. ''Biliyorsun, yeniden balina avlamaya karar verirseniz çok tepki çekeceksiniz.'' dedi ana bak bir süre sonra. ''Peki ya sen ne düşünüyorsun?'' diye sordu Frank. ''Benim fikrimi istersen çok akıllıca olmaz.'' ''Sanırım haklısın. Onlar koruma altında bir tür. Neden avlayalım? İçimizdeki herkes balina avına geri dönme yanlısı değil. En başta şu var. Nasıl avlanıldığını hatırlayan kimse kaldı mı ki? Peki ya ruhani hazırlığa ne demeli? Bugünlerde insanları yedi zihe adanırken hayal etmek biraz güç. Ama bunu söylememe rağmen insanlarımız neredeyse bir asır boyunca avlanmadılar.'' Ve bahsettiğimiz rakam yılda 5 ya da 6 balina. Gerçekten önemsiz bir rakam. Bizden çok fazla insan kalmadı artık biliyorsun. Atalarımız balinalarla yaşadılar. Avcılar aylar hatta yıllar süren ritüelleri izlediler. Denize açılmadan önce balinanın onlara vereceği yaşam armağanının değerine hazır olmak için ruhlarını temizlediler. Mesele gözlerini ilk diktikleri hayvanı zıpkınlamak değildi. Bilinmeyen güçler tarafından belirli bir balinaya çekilirlerdi. Bir ön sezi avcılarla balinayı bir araya getirirdi. Bizim korumak istediğimiz işte bu ruhanilik. ''Tabii ama bir yandan balinalar çok para ediyor.'' dedi ana bak. ''Bir makah sözcüsü bir gri balinanın değerini yarım milyon Amerikan doları olarak belirledi.'' ''Balinalar ve balina yağı deniz aşırı ülkelerde en yüksek fiyata satılıyor.'' dedi. Ve hemen hemen aynı nefeste makahların yaşadığı ekonomik zorlukları ve işsizlik oranlarını anlattı. Bu çok akıllıca değildi ve ruhanilikten epey uzaktı. ''Ah muhtemelen bu konuda da haklısın. Ama makahların güdüsünün ister gelenek ister açgözlülük olduğunu düşün. Beyaz adamın balina soylarını tamamen kurutacak kadar avlandığı bir zamanda hakları olduğu halde balina avından uzak durduklarını da teslim etmen gerekir.'' Ticari balina avı tam olarak ruhani değil tabii. Yaşama ticari bir mal gibi davranmayı başlatanlar beyazlardı. Kendi istediklerini elde etmekte son derece hızlılardı. Ama şimdi biz parayı ima bile ettiğimizde öylesine büyük bir öfke uyandırıyor ki neredeyse gezegenin kurtuluşu söz konusuymuş gibi. Komik değil mi? Aborjinler doğanın onlara sunduğu kaynaklardan sadece ihtiyaçları olanı alırlar. Ama beyazlar ellerine geçeni sömürür. Ne zaman ortalıkta hiçbir şey kalmaz, ancak o zaman uyanırlar ve kaynaklarımızı korumaya karar verirler. Bu da doğayı ona hiçbir zaman zarar vermeyenlerden korumak anlamına gelir. Eğer balinalar hala tehdit altındaysa, asıl suçlanması gerekenler Norveçliler ve Japonlardır. Biz hiçbir zaman bir türün kökünü kurutmaktan suçlu olmadık, ama cezasını çeken yine biziz. Ana bak sessizdi. İnsanlarımız kapana kısıldı dedi Frank. İşler iyileşirmiş gibi ama kendi başımıza kurtulamayacağımız bir mücadele içinde sıkışıp kaldığımızı düşünmekten vazgeçemiyorum. Sana her iyi avdan, her başarılı iş anlaşmasından, her kutlamadan sonra kuzgun için bir şeyler ayırdığımı söylemiş miydim? Hayır. Kuzgun ve onun açlığı hakkında bir şeyler biliyor musun? Ana bak başını salladı. Kuzgun aslında buradaki baş hayvan ruhu değildir. Bunun için daha kuzeye, Haida ve Tlingit'e gitmen gerekir. Adada dönüşen Kanekelak hakkındaki hikayeler duyarsın. Ama kuzgunu da severiz. Tlingitler onun yoksullar adına konuştuğunu söyler. Tıpkı İsa gibi. Bu yüzden hep ona vermek için et parçaları ya da balık ayırırım. Bir hayvan adam olan babası onu bir kuzgun postunun içine koymuş ve ona Vigyet adını vermiş. Vigyet büyüdükçe insanların yiyeceklerini silip süpürmüş ve onlar da onu dünyaya salmış. Yanına dinlenecek bir yeri olsun diye bir taş vermişler ve bu taş üzerinde yaşadığımız toprağa dönüşmüş. Gün ışığını çalarak dünyaya geri getirmiş. Ben kuzguna zaten ona ait olan şeyleri geri veriyorum. Aynı zamanda onun proteinler, amino asitler ve tek hücreli canlılarla başlayan evrim sürecinin bir sonucu olduğunu biliyorum. Bizim yaratılış mitlerimizi seviyorum ama aynı zamanda televizyon seyrediyor, okuyor ve büyük patlama teorisini biliyorum. Aynı şekilde Hristiyanlar da biliyorlar ama bu onları yaratılışın 7 gününü veya Adem ile Havva'yı öğrenmekten alıkoymuyor. Onların düşüncelerini ayarlamak ve modern bilimle mitoloji arasında bir orta yol bulmak için yüzyılları oldu. Bizim ise hiç zamanımız olmadı. Bizim olmayan ve asla olamayacak bir dünyanın içine atıldık. Şimdi ise kendi dünyamıza dönmeye çalışıyor ve aslında artık onu tanımadığımızı fark ediyoruz. Bu köklerinden uzaklaştırılmanın laneti Leon. Hiçbir yere ait olamıyorsun. Ne eskiye ne de yeniye. Kızılderililer köklerinden koparıldılar. Beyazlar bunu telafi etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama kendileri de köklerinden uzaklaşmışken ne yapabilirler ki? Onları yaratan dünyayı yok ediyorlar. Kendi evleri üzerine kumar oynadılar. Aslında hepimiz oynadık. Öyle ya da böyle. Frank uzun uzun ana baka baktı. Sonra yüzü bir gülümsemeyle kırıştı. İşte bu coşkulu bir kızılderili öğüdüydü. Öyle değil mi dostum? Haydi gel, buna içmeliyiz. Aa, unuttum, sen içmiyorsun. 1 Mayıs, Trondheim, Norveç. Kantinde buluşup üst kattaki konferans salonuna gideceklerdi. Ama Lund hala ortada yoktu. Johansson kahvesinden bir yudum aldı ve tezgahın üzerindeki saatin akreple yelkovanının sürünmesini seyretti. Onlarla birlikte solucanlar da sürekli ve yılmadan sürünmeye devam ediyor, her geçen saniye buzu kazarak daha da derine iniyorlardı. Ve buna karşın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Johansson ürperdi. Zaman geçiyor, süreniz azalıyor diye fısıldadı içinde bir ses. Bu başlangıçtı, bir planın başlangıcı. Hayır, bu saçmalıktı. Çekirgeler çiftçilerin hasadını mahvettiklerinde bunu planlı olarak yapmıyorlardı. Sadece açlardı. Solucanlar plan yapmazdı. Deniz anaları da, Ayk'ler de. Statoil'in bir planı var mıydı? Skagen toplantı için Stavanger'den uçakla gelmişti. Detaylı bir bilgilendirme istiyordu. kendi soruşturmasında ilerleme kaydetmişe benziyordu ve sonuçları karşılaştırmak niyetindeydi. Lund Johansson'la toplantıdan önce buluşarak kendi aralarında ortak bir strateji belirlemenin faydalı olacağını düşünmüştü. Ama Lund gecikmişti ve Johansson kahvesini yalnız içiyordu. Bir şeyler onu alıkoymuş olmalı, muhtemelen Kare diye düşündü. Kadının özel yaşamı hakkında Zonne'ye binmek üzere Trondheim'dan ayrıldıklarından beri konuşmamışlardı. Johansson soru sormaktan kaçınmıştı. Hem baskı kurmak istemediğinden hem de boş boğazlıktan nefret ettiği için. Cep telefonu çaldı. Arayan Lund'tu. ''Nerede kaldın?'' diye sordu. ''Senin kahveni de içmek zorunda kaldım.'' ''Özür dilerim.'' ''Neler oluyor?'' ''Konferans salonundayım. Daha önce aramak istedim ama bir dakika bile boş anım olmadı.'' Sesinde bir aksilik vardı. ''Her şey yolunda mı?'' diye sordu Johansson. ''Tabii, geliyor musun?'' ''Bir saniye sonra oradayım.'' Demek Lund çoktan yukarı çıkmıştı. Şüphesiz Johansson'un bilmesi gerekmeyen bir iş yüzünden. Umursadığı yoktu. Bu onların lanet projesiydi. Konferans salonuna girdi. Lund, Skaugen ve Stone, ünitenin inşa edilmesi düşünülen alanı gösteren büyük bir harita çiziminin önünde ayakta duruyorlardı. Stone telaşlı bir sesle rahatsız olmuşa benzeyen Lund'la konuşuyordu. Skaugen de pek mutlu görünmüyordu. Johansson içeri girerken döndü ve yarım ağızla gülümsedi. Huistendahl geride telefonla konuşuyordu. ''İsterseniz sonra geleyim.'' dedi Johansson. ''Hayır, şu anda tam aradığımız adamsınız.'' Skaugen masayı işaret etti. ''Otursanıza.'' Lund Johansson'u anca fark etmiş gibiydi. Stone'u cümlesinin ortasında bırakıp yaklaştı ve adamı yanağından öptü. ''Skaugen Stone'dan kurtulmak istiyor.'' diye fısıldadı. ''Bize yardım etmen gerek.'' Johansson tepki göstermedi. Kadın onların yerine işleri yoluna koymasını istiyordu. Onu bu işe bulaştırırken aklından ne halt geçiyordu. Oturdular. Huistendahl telefonunu kapadı. Johansson hepsini orada problemleriyle bırakıp hemen kaçıp gitmek istiyordu. ''Tamam.'' dedi her zamankinden soğuk bir sesle. ''Başlamadan önce kısa bir açıklama. Soruşturmamı ilk haline göre daraltmak zorunda kaldım. Yani özellikle enerji şirketleriyle açıktan bağları olan bilim insanlarını ve enstitüleri hedefledim.'' ''Bu akıllıca mı?'' diye sordu Huistendahl telaşla. ''Sanmıştım ki kapı dinlerken mümkün olduğu kadar gizli kapaklı davranacaktık.'' ''Taranacak çok geniş bir alan vardı. Bazı bağlantılar kurmam gerekiyordu.'' ''Umarım hiçbir şey söylememişsindir.'' ''Onlarla NTNU'dan bir biyolog olarak irtibata geçtim. Doğrudan bilimsel bir sorgulama.'' Skagen dudaklarını büzdü. ''Pek açık verdiklerini sanmam.'' ''Bu meseleye nasıl baktığınıza bağlı.'' Johansson önündeki dosyayı ve çıktıları işaret etti. ''Satır aralarını okumanız gerekiyor. Bilimciler berbat yalancılardır. Politikadan nefret ederler. Önümdeki bir kısık sesli itiraflar dosyası sanki. Zaman zaman ağızlarına yapıştırılmış bantın altından çığlık atar gibiler. Sonuç olarak solucanımızın başka yerlerde de ortaya çıktığına ikna oldum.'' ''İkna oldum?'' diye sordu Stone. Şimdiye dek kimse kabullenmedi ama bazıları fazlasıyla meraklandı. Johansson Stone'a baktı ve bunların tümü de enerji endüstrisiyle sıkı bağları olan enstitülerde çalışıyorlar. İçlerinden biri ise özellikle metan çıkarma teknolojisiyle ilgili. Kim diye sordu Skaugen sertçe. Tokyo'dan bir bilim adamı, Ryo Matsumoto. Onunla doğrudan konuşmadım, sadece çalıştığı enstitüyle konuştum. ''Kim bu adam?'' diye sordu Huistendahl. ''Japonya'nın gaz hidratları üzerine en önde gelen uzmanı'' dedi Skaugen. ''Kanada'da bir metan çıkarma projesinde çalışmıştı. Donmuş kutup toprağında sondaj bölgeleri deniyorlardı.'' ''Solucanı tarif eder etmez ekibi pek heyecanlandı'' diye devam etti Johansson. ''Sorular sormaya başladılar. Solucan hidratları dengesizleştiriyor muydu? Koloniler ne kadar büyüktü?'' ''Bu solucanı bildiklerini göstermez.'' dedi Stone. ''Ah evet gösterir.'' diye hırladı Skaugen. ''Matsumoto JNOC yani Japonya Ulusal Petrol Kurumu'nda çalışıyor.'' ''Onlar da metanla ilgileniyorlar mı?'' ''Emin olabilirsin. Matsumoto 2000 yılında Nankai oluğunda çeşitli metan çıkarma metotları denemeye başladı. Test sonuçları gizli tutuldu ama söylediklerine inanırsak metanı ticari olarak çıkarmaları an meselesi. Adamın her yerde konuştuğu tek konu metan çağı. Peki dedi Stone, ama hala onun da solucana rastladığına dair kanıt yok. Yansun başını salladı. Bizim dedektiflik çalışmamızı bir de tersten düşünün. Sorular bize geliyor olsun. Sözde bağımsız bir bilim adamı olarak benim fikrimi sorsunlar. Soruyu soran kişi de bilim insanı ve JNOC'nin danışmanı olsun. Ama sadece bilimsel merakını gidermek istediğini iddia etsin. Şimdi ben de en başından solucan hakkında bilgi sahibi olduğumuzu söylemek istemem. Ama tedirgin olurum. Ne bildiğini öğrenmek isterim. O yüzden Matsumoto'nun adamlarının bana yaptığı gibi bilgi almak için onu sıkıştırırım. Ve önemli bir hata yaparım. Çünkü sorularımın konusu çok belirgin, çok hedefe dönük olurdu. Beni sorgulayan kişi biraz kurnazsa aldığı tepkiden karşısındakinin bam teline bastığını bilirdi.
Eğer bu doğruysa dedi Lund, Japon kıta yamacı da etkilenmiş demektir.
Ama elinizde kanıt yok diye ısrar etti Stone. Bizim dışımızda birilerinin solucana rastladığını gösteren minicik bir parça dahi kanıtınız yok.
Öne eğildiğinde ışık gözlük çerçevesinde parladı.
Bu çeşit bir bilgi işimize yaramaz. Hayır Doktor Johansson. Gerçek şu ki kimse solucanın varlığını öngöremezdi. Çünkü başka bir yerde bu yaratıkla karşılaşılmadı. Nasıl bilebiliriz? Belki de Matsumoto sadece solucanları merak etmiştir.
İçgüdülerim öyle olmadığını söylüyor dedi Johansson sakince.
İçgüdüleriniz mi?
İçgüdülerim bana olayın sandığımızdan daha yaygın olduğunu söylüyor. Güney Amerikalılar da solucanları buldu.
Öyle mi?
Evet.
Durun tahmin edeyim, onlar da tuhaf sorular sordular.
Aynen öyle.
Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz Doktor Johansson
dedi Stone iğneleyici bir tavırla.
Sizin bir bilim adamı olduğunuzu düşünmüştüm. Ne zamandan beri karar vermek için içgüdüleriniz size yetiyor?
Cliff dedi Lund, belki de çeneni kapatmalısın. Stone'un gözleri açıldı. Öfkeden kudurmuş bir halde kadına baktı.
Ben senin patronunum diye bağırdı. Ve eğer burada çenesini kapatacak biri varsa o da...
Bu kadar yeter dedi Skaugen. Başka bir şey duymak istemiyorum.
24. ayrımın sonu. Sayfa 251.